Ayrım 22.
Bu kadın hareketi liderinin açtığı savaşta ikinci hedef feministler. Antoinette bu unvanı reddediyor. Tıpkı sufrajetlerin mirasını reddettiği gibi. Simone de Beauvoir'ın kadın olarak doğulmaz sonradan kadın olunur şeklindeki ifadesini yüzyılın en eblehçe beyanı olarak niteliyor. Çocuksuz, zihinsel Frigid Beauvoir bir model değildi. Sartre'la yalancı ve riyakardı. İlişkileri hayranlık uyandırıcı olmaktan çok uzaktı. Fikirleri savaş öncesi fikirlerdi. Antoinette, Elizabeth Batinder'ın son kitabını okuma zahmetine girmemiş çünkü Batinder Beauvoir'cı ve Beauvoir bana savaş açtı. Pek çok feminist, Antoinette Fock'un zekasını teslim etmekle birlikte onun megalomanyağın teki olduğunu söylüyor. Onu sahtekarlıkla suçluyor. Söylenenlere göre Antoinette, başka hiçbir grup kullanamasın diye Mouvement de Liberation des Femmes, Kadın Kurtuluş Hareketi adını kendi ticari ünvanı olarak tescil ettirmiş ki kadın hareketine tek başına sahip çıkabilsin. Antoinette, hareketi yok olmaktan kurtardığı fikrinde. Daha yakınlarda Plon Yayın Evi tarafından yayınlanan Kadınların Tarihi adlı kitabın kapak sayfasında F harfi kullanıldı diye yayın evini mahkemeye vermiş. Çünkü bu da kendi yayın evinin tescilli unvanlarından biriymiş. Antoinette cevaben feministlerin kendisini yok etmek istediklerini söylüyor. Tıpkı Sartre ve Beauvoir'ın Camus'u yok ettikleri gibi. Ama en çok istedikleri sahibi olduğu yayın evini yok etmek. Feministlere göre Antoinette'in taraftarları Mon tarikatı gibi bir tarikat oluşturmuşlar. Papağan gibi liderlerinin ağzından çıkanları tekrarlıyorlarmış. Cephe değiştirmiş bir taraftar onun görüşlerine katılmadığında bizi yeterince sevmiyorsun da ondan cevabını aldığını anlatıyor. İki tarafta birbirini samimiyetsizlikle ve hırslarına yenik düşmekle suçluyor. Muhaliflere ve ayrılıkçılara duyulan öfke tarih boyunca gerçek düşmanlara duyulandan çok daha şiddetli olmuştur. Kişisel kan davaları ve iktidar savaşları Paris'in entelektüel hayatından hiç eksik olmamıştır elbette. Antoinette Fock da yine militer metaforlarla tanımladığı bu hayatın içinde etkin bir katılımcı olarak yer alıyor. Bir teorisyen olma yolunda attığı ilk adımlar sırasında karşısına çıkan ilk düşman Sartre olmuş. Antoinette onu Fransa'da edebi hayatı yönlendiren çevrelerin merkez bankası dediği Gallimard yayın evinin desteğindeki eskilerin lideri olarak görüyormuş. Karşı tarafta ise savaş sırasında direnişin bir parçası olarak kurulan Soil yayın evinin eserlerini yayınladığı modernler varmış. Beauvoir, kırda bayırda bisikletle dolaşıp erkeklerle gönlünü eğlendirecek yerde neden direnişe katılmadı diyor Antoinette. Her iki tarafın kendilerine ait dergileri varmış. Bunlar gerçek birer savaş aygıtı olarak kullanılıyormuş. Karşılıklı iftiralar atılıyor, bıçaklar hazırda tutuluyormuş. İki tarafta teorilerini sıkıştırılmış biçimde özetleyen formüller icat ediyormuş. Hasımlarını susturmak için tasarlanmış savaş çığlıkları gibiymiş bunlar. Edebiyat ve düşünce dünyasının meraklıları kullanılan özel dilin idrak edilebilirliğinin sınırlarında gezinmesi yüzünden söyleneni doğru dürüst anlamasalar da bu teorik savaşa bayılıyorlarmış. Ama Antoinette kendi adına bu savaşta yer almayı son derece meşakkatli bulduğunu söylüyor ve Lacan'ın kelime oyunlarından etkilenerek kendisinin de anlaşılmaz hale geldiği suçlamalarını reddediyor. Ona göre Sartre ve Beauvoir birer despottu. Rakipleri ise kendi düşüncelerini paylaşmayanlara terörizm ile karşılık veren bir oligarşi oluşturdular. Baudelaire demişti ki, sanat sanatçının acılar içinde inleyerek mağlup düştüğü bir savaştır. Aynı şeyi bugün Soler söylüyor. Edebiyat bir savaş sanatıdır. Antoinette Fock gençliğinde edebiyatta avantgard konulu bir doktora tezi yazmayı denemiş, bugün de kendisini yerleştirmek istediği yer böyle bir yer. Bütün büyük üstadlardan ve bütün klanlardan bağımsız. Antoinette bazı kadınların erkeklerin gölgesinde şöhret kazandığını ileri sürüyor ve bu gibilere saldırıyor. Firavun Solers'ın karısı Julia Kristeva gibi mesela. Solers'ın Kadınlar adlı kitabını bir kadın düşmanlığı manifestosu olarak adlandırıyor. Antoinette. Herkes tarafından cezalandırıldım. Kadınlar tarafından bile. Bir tek Helen Kisok daha insaflı davrandı. Gel gör ki Antoinette Kisos'un yayımcısıymış ve onu Fransız dilinin hatta bütün dünyanın en önemli yazarı olarak adlandırmış. Elizabeth Batinder'in Simone de Beauvoir'ın onun ölümü üzerine kadınlar her şeylerini ona borçludur diye yazması Antoinette Fock'u çileden çıkarmış. Simone Signore'nin cenazesindeki kalabalık onunkinin 5 katıydı diye cevap vermiş. Karısını öldüren felsefeci Althusser, arkadaşlarının yardımıyla yargı önüne çıkmaktan kurtulduğunda Antoinette Fock asıl karısı için üzülmeleri gerektiğini söyleyerek damarlarına basmış. Muarızlarım nasıl olsa her zaman kendimi haklı çıkaracağımı bahane ederek benimle tartışmaktan kaçındılar. Dışlanmak ve hakarete uğramak son derece acı vericiymiş. Nihayet 1980'lerin başında buna daha fazla katlanamayacağını hissederek Kaliforniya'ya kaçmış Antoinette. Ve okyanus kıyısında 4 senelik bir yenilenme dönemi geçirmiş. Fakat sonra geri dönerek savaşa devam etmiş. Bugün artık bir çeşit yaşlı devlet kadını sayılır. Le Jeune Donneur nişanına layık görülmüş. Ayrıca Paris 8 Üniversitesi'nden siyaset bilimi dalında doktora derecesi almış. Doktora tezi kimseninkine benzemiyor. Yıllar boyunca yaptığı konuşmaları, hazırladığı bildirileri, kendisiyle yapılan röportajları ve gazetelerde yayımlanmış yazılarını derleyerek başında sadece kısa bir sentez metniyle 5 cilt halinde bir araya getirmiş. Ama yine de akademik olmayan bu ifadeler pek çok akademik çalışmadan daha fazla düşünce içeriyor. Antoinette yazılarının önemini biliyor. Fakat bunun başkaları tarafından kabul edilmesini sağlamakta kararlı. Kendini yeni bir Corte olarak mı görüyor? Onun yaptığı gibi 3-5 atlıyla bir kıtayı ele geçirmeyi mi düşünüyor? Hayır diyor Antoinette. Kendini küçük bir kız çocuğu olarak görüyor. Üzerine titrediği nadir çocukluk fotoğraflarından birinde göründüğü haliyle. 3,5 yaşında ama şimdiden olgun. Neredeyse sonradan hiç değişmemiş. Çekingenlik düşmanlarının ona yakıştırdığı şeylerden biri değil. Ama cüretin ve amansızlığının ardında bir tür kırılganlık hissi var. Başkalarının ayakları altında kalmaktan duyduğu korku. Kendisine ait olmayan hiçbir oluşumda yer almayı kabul etmeyişinin altında insanı sınırlayan, itaat talep eden muazzam baskı mekanizmaları olarak kurumların onda uyandırdığı büyük korku yatıyor. Genellikle ilk tepkim evet demektir. İkinci tepkim ise evet ama demek. Saldırganlığın belirli bir sempati döneminden sonra ortaya çıkıyor. Korsikalı bir işçinin kızı olmak onu alçak gönüllü yapmış. Çekingenliğinin sebeplerinden biri bu olmuş. Yeni yetmeliğimde baskın biri değildim. Farklı olmaktan nefret ederdim. Göze çarpmak istemezdim. Rekabetçi sınavlardan hoşlanmazdım. Alışverişe gittiğimde insanların kuyrukta önüme geçmelerine izin verirdim. Simone de Beauvoir de bana aynı şeyi yaptı. Ben de bıraktım geçsin. Meydan okuyan biri olmaktan hoşlanmıyorum. Kendimi sıcak ve samimi biri olarak görmek istiyorum. Kadir bilirliliğe ve cesarete her şeyden çok değer veriyorum. Ütopik bir cesaret değil söz ettiğim. Her sabah yataktan kalkıp güne başlama cesareti. Antoinette'nin bazı çıkarımları Germani Greer'inkilerle uyuşuyor. Greer, aradığı ideali sonunda oğullarının annelerini dünyadaki bütün kadınlardan daha çok sevdiği Hint ailesinde bulmuştu. Ayrıca kanaatkarlık kavramını aydınlatmak için hamile kedisini incelemişti. Ona eziyet eden çekingenliği ise Gloria Steinem'in tecrübesini hatırlatıyor. Ne var ki Antoinette Fock'un yayımlanmış tek kitabı yok. Çünkü yazdıklarım beni hiçbir zaman tatmin etmiyor. Çünkü yazmaktan korkuyorum ve çünkü işlemediğim suçlar yüzünden saldırıya uğradım. Anılarını yazdıktan ve duyurusunu yaptıktan sonra kitabı yayımlamaktan vazgeçmiş. Nefrete yabancı değilim. Nefrete hedef olduğum zaman içimdeki nefreti görüyorum. Psikanaliz sayesinde bunu yaratıcı ya da militanca faaliyetlere dönüştürüp yüceltmem mümkün oluyor. İçimde hüsran taşıyorum. En çok bilincinde olduğum duygu kıskançlık. Nefretin arkasında saklanan, insanların size vermediği şeylere duyduğunuz kıskançlık. Sevgiye mesela ya da başkalarının alabildiği ama sizin alamadığınız şeylere. Bir şey yaratırsınız, insanlar sizi kıskanırlar. Ne kadar yaratıcı olursanız o kadar düşmanınız olur. İnsanların yaratıcılığı arttıkça gerginlikler de artacak. Herkesin bir numara olmak istediği vahşi bir narsizm dünyasında yaşıyoruz. Korkunç bir narsistik savaşa doğru ilerliyoruz. Çünkü kadınların başarıları ne kadar artarsa o kadar şiddetli bir tepkiyle karşılaşacaklar. Bu yüzden bütün iyimserliğine rağmen yüzyıl sona ermeden müthiş bir kadın soykırımı yaşanacağını düşünüyor. Yugoslavya'daki tecavüzler gelecekte yaşanacak dehşete ilişkin bir uyarı. Antoinette Fock sekter ve dogmatik olmakla suçlanıyor. Oysa kendisi hayatta en çok nefret ettiği şeyin sekterlik ve dogmatiklik olduğunu söylüyor. Diyor ki çok zayıf bir egom var ama her darbeden sonra başıma gelenleri unutuyorum. Sevilemeyecek biri olduğumu düşünmüyorum. Öğretmenlik yaptığım sıralar çocuklar çok severdi beni. Son derece mutlu bir insanım. Etrafının hayranlarla çevrili olması halkla ilişkiler konusuna neden daha dikkatle eğilmediğini açıklayabilir. Birkaç kez büyük ajanslardan yardım görmeyi denemişse de kayda değer bir sonuç alamamış. Geriye baktığımda basınla ilişkilerimi ne kadar aptalca yürütmüş olduğumu görüyorum. Medyanın ne demek olduğunu anlayamadım. Çünkü farkına varamadım. Bir Fransız entelektüelinin çekingenliği var bende. İlgilendiğim şey bilgiydi. Calvin de Luther de protestandı. Ama takipçilerinin birbirlerine güvensizlikle bakmaktan vazgeçmeleri için yüzyıllar geçmesi gerekti. Komünistler ve sosyalistler ikisi de işçi sınıfının savunucuları olduğu halde birbirlerinin çöküşünü hızlandırmak için ellerinden geleni yaptılar. Fransız devriminin 200. yıl dönümünde bir de Yugoslavya'daki tecavüzler sırasında Antoniette kendi destekçileri arasında yer almayan birçok kadını ortak protestolara yöneltmeyi başarmış, ne var ki bazılarının ona selam vermediğini, bazılarının da bunu gizlice yapma gereğini duyduğunu fark etmiş. Karşısına bir faşist çıksaydı, bir psikanalist olarak nasıl bir yol izlerdi? Nefretini kimseye zarar vermeyeceği başka bir nesneye yöneltmeye çalışırdım, diyor Antoniette. Ya kendisini çevreleyen ve onu bu kadar üzen kişisel düşmanlıklar? Bunları ortadan kaldırmanın bir yolu yok mu? Antoniette'in buna hazır bir cevabı yok. Bir yandan birbirinden nefret etmeye devam ederken, bir yandan riyakarca ittifaklar kurmak bu sorunun geleneksel çözümü. Ama devralmaya değer bir çözüm değil bu. Ortak bir düşmanın geleceğe ilişkin gerçekten apayrı vizyonları olan kadınlar arasındaki anlaşmazlıkları ortadan kaldıracağını ummak ise bir çözüm bile değil. Benim görüşüm, düşmanlar konusunda ne yapacağımız kavramının bir bütün olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiği yolunda. Antoniette Fock tipik bir kadın hareketi lideri değil. Kimse değildir ama ben onu seçtim. Çünkü olağanüstü psikanalitik birikimine rağmen bu problem onu köşeye sıkıştırmış. Diyor ki, karşıtım dediğim kişi belki de benim içimde olan ve içimde olduğunu kabul etmek istemediğim kişidir. Ben başka bir yaklaşım denemek istiyorum. Bu tür savaşların derinlerdeki kökleri Antoniette'in psikolojisinin veya çekingenliğinin ötesine geçer. Antoniette işçi sınıfında sahip çıktığı, ardından kadın hareketinin de ısrarla sürdürdüğü eski monarşik ve militer bir gelenekten kendisini kurtarabilmiş değil. Adaleti sağlamak için size zulmedenlere savaş açma geleneği. Her iki hareketin de ancak kısmi zaferler elde edebilmesinin nedenidir bu. İnsanlar var olduğundan beri savaş hiçbir zaman amaçlara ulaşmakta tam anlamıyla etkili bir yöntem olamamıştır. Bugüne kadar insanlar düşmanlarıyla baş etmek için 3 yöntem kullandılar. Savaşmak, kaçmak ya da düşmanı sevmenin bir yolunu bulmak. Ne yazık ki bunların hiçbiri kayda değer bir başarı sağlamadı ve dünya hala düşmanlıklarla dolu. Düşmanlarınızı yok etmeye çalışmanın sorumlu tarafı, yüksek teknolojinin mucizelerine rağmen bunu yapmanın giderek güçleşmiş olmasıdır. İnsanların cadılara inandıkları ve birbirlerine büyü yapabildikleri günlerde her türlü talihsizlik için bir sorumlu bulmanın hayli basit yolları vardı. 1829'da Manelore'de yaşayan Poirier adlı bir çiftçi karısının neden hastalandığını öğrenmek için bir müneccime başvurmuştu. Kendisine bir tas suyun önünde dua ederse düşmanın kim olduğunu görebileceği söylenmiş, çiftçi suyun içinde kayınbiraderinin yüzünü gördüğünü sanarak onu derhal öldürmüştü. Aynı sıralarda Carney'de Austerlitz Savaşı gazilerinden biri bütün vücudunu istila eden pirelerden kurtulamayınca kendisine büyü yapıldığından emin olmuş ve komşularına saldırmıştı. Adrias'ta Pastakale bir adam durup dururken sokakta ona selam verdiği için kendisine kötülük yapacağından korktuğu yaşlı bir kadını fena halde yaralamıştı. Büyü insanların her yanda husumet gördüklerinin işaretiydi ama aynı zamanda bir korunma biçimiydi. Oysa bugün komşuların kötü niyetini, dalaşan aileler arasındaki kırgınlıkları ve meslektaşların hasetini büyüyle ortadan kaldırma şansımız yok. Talihsizlikler artık bireylerin karşısında sersemleyip kaldıkları anlaşılmaz sosyal ve ekonomik güçlerin sonucu. Bu da şahsi ve gayri şahsi potansiyel tehlikelerin hiçbir zaman olmadığı kadar çoğaldığı anlamına geliyor. Kurumlar, düzenlemeler ve mekanik aletler ters teperek elinize patlayabiliyorlar. Bir zamanlar kişisel anlaşmazlıkların kaba kuvvet aracılığıyla çözülmesi kişisel bir meseleydi. Ama sonra yasalar özgürlüğün bu türlüsüne son verdi. Ulusallaştırılan ilk endüstri düşmanların ortadan kaldırılmasıyla ilgili olandı. O günden sonra hoşlarına gitmeyen insanları yok etmek sadece krallara ve devletlere özgü bir hak oldu. Bu kadar yüzyıl savaştıktan sonra evreni düşmanlardan temizlemiş olmaları beklenirdi. Ama böyle bir şey olmadı. Çünkü savaş bir yaşam biçimi haline geldi. Sıradan insanların büyük fatihlerden öğreneceği bir ders varsa, ne kadar fethedersen o kadar çok yeni düşman bulacağındır bu. Daha M.Ö. 4. yüzyılda idari sanatı üzerine yazılmış Hint kaynaklı bir bilimsel eser olan Kautilya Arthashastra, hükümdarlara kendilerinden zayıf olan herkese savaş açmalarını ve bütün komşularını doğal düşmanlar olarak görmelerini salık veriyordu. Hükümdarların kafasında savaştan başka düşünce bulunmamalı diyen Machiavelli de aynı öğüdü desteklemişti. Emirleri altındaki asker ve silah sayısı arttıkça değişmez biçimde hükümdarlar bir sonraki düşmanla başa çıkmak için daha da fazla güce ihtiyaçları olduğunu düşünmüşlerdir. Müttefiklerin 1945'te Almanya'yı mağlup etmesinden 2 hafta sonra CIA, Sovyetler Birliği'ne açılacak muhtemel bir savaşın sefer planını hazırlıyordu. Uluslar da yeni düşmanlar keşfetme konusunda en az krallar kadar üretken oldu. Askeri tarihçi Quincy Wright, her bir savaşın süresini, kullanılan güçlerin büyüklüğünü, savaşa katılanların toplam nüfus içindeki oranını ve savaşta ölenlerin sayısını da dikkate alarak Avrupa'da savaşların aşağıdaki ölçüye göre artmış olduğunu hesapladı. 12. yüzyıl 18, 13. yüzyıl 24, 14. yüzyıl 60, 15. yüzyıl 100, 16. yüzyıl 180, 17. yüzyıl 500, 18. yüzyıl 370, 19. yüzyıl 120, 20. yüzyıl 1945'e kadar 3080. Yarattığı dehşetli yıkımla insanların savaşma aşkını kurutması beklenen 2. Dünya Savaşı'nı 1945 ile 1990 arasında dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen 160 silahlı çatışma izledi. Üstelik savaşanlar yalnız despotlar değildi. Kurulduğu günden 1965'e kadar Amerika Birleşik Devletleri, kara ya da deniz kuvvetlerinin dünyanın herhangi bir köşesinde aktif olarak eylemde bulunmadığı toplam süre 20 yıldır. İngiltere, 1480 ile 1945 arasında katıldığı tam 75 savaşla Avrupa ülkelerinin en çok savaşanıydı. İngiltere'yi katıldığı 72 savaşla Fransa izliyordu. Mutlakiyet İspanya'sı 64, Rusya 61 savaşta yer almıştı. Avrupa'nın büyük güçleri 16. yüzyıl başından 17. yüzyıl sonuna kadar olan sürenin %65'ini savaşarak geçirdiler. İzleyen 300 yılda bu oran sırayla 38, 28 ve 18'e düştü. Ama sömürge savaşları da hesaba katılacak olursa savaşa hemen hiç ara verilmedi. Savaşmaya harcanan süre ve savaşta ölenlerin oranı giderek azalmış olsa da çarpışmalara katılanların ve savaşta yaralananların sivillerin nüfusun içindeki yüzdesi artmıştı. 1898'de St. Petersburg'da yayınlanan Geleceğin Savaşı adlı kitabında Ivan Bloch, inanılmaz ölçüde pahalı, öldürücü ve karmaşık bir faaliyet haline gelen savaşın eninde sonunda çağ dışı kalmaya mahkum olduğunu ileri sürüyordu. 1991'de Martin van Creveld'in yazdığı Geleceğin Savaşı üzerine adlı başka bir kitap, zaferler kazanma şansını kaybedenlerin sadece devletler olduğunu söyleyerek bu öngörüyü değiştiriyordu. Akıllara durgunluk veren savaş aygıtları ve devasa orduları toza toprağa karışıp gidecekti. Çünkü teorik olarak birbirlerini yok etme gücünü ellerinde bulundurdukları halde pratikte en ölümcül silahlarını kullanmaya cesaret edemiyor ve savaş kurallarını tanımayan teröristlerle başa çıkamıyorlardı. Sömürgeciliğin yenilgisi düşmanlara karşı verilen savaşta bir dönemin kapandığını gösteriyordu. Küçük başkaldırı hareketleri koca imparatorlukları alt etmeyi başarmıştı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'a kendi iradesini dayatamayacağını kabul etmek zorunda kaldı. Rusya da Afganistan'da aynı duruma düştü. Birleşmiş Milletler Yugoslavya'daki savaşı durdurmayı başaramadı. Yüksek teknolojiyle desteklenen büyük savaşların yerine düşük yoğunluklu çatışmaların ve sayısız gerilla savaşının alması, aralıklarla alevlenen kabileler arası çatışmaların yeniden canlanması örgütlü ulusları çaresiz bıraktı. Silah depolamak çözüm değil, büyük gruplara direnen, onları taciz eden, yok edemese de yıpratan, hayatı can sıkıcı ve tehlikeli kılan küçük gruplar geleceği elinde tutuyor. Özel hayata gelince evlilik gibi sarsılmaz kurumları alaşağı etmeye yönelik fırtınalı mücadeleler terk edilmiş durumda. Bunun yerine boşanmalardan, evlilikle tescil edilmeyen birlikteliklerden ve ayrılmalardan oluşan sınıflandırılması imkansız bir mozaik almış bulunuyor. Düşmanlarla savaşmanın içerdiği ikinci güçlük, Savaşın genellikle sırf savaşıyor olmak için savaşmak dışında hiçbir amaca hizmet etmeyen bir noktaya ulaştığı gerçeğinin insanlar tarafından giderek daha açık şekilde anlaşılmış olmasıdır. Gelmiş geçmiş en önemli askeri teorisyenlerden biri olan Sun Tzu, M.Ö. 5. yüzyılda kaleme aldığı savaş sanatı hala büyük ölçüde kullanılmaktadır. Düşmanı savaşmadan çökertmek başarıların en mükemmelidir demişti. Buna rağmen tarihin büyük bölümünde dünya uğraşların en yücesiyle iştigal ettiklerini düşünen profesyonel askerler tarafından yönetilmiştir. Amerikan İç Savaşı'nın kahramanı General Robert Lee, savaşın bu kadar berbat bir şey olması bir lütuftur. Yoksa onu çok sevmekten kendimizi alamazdık diye itirafta bulunurken, savaşın kendisinin gerektirdiği becerilerin ve içerdiği heyecanların askerler için düşmanın akıbetinden daha önemli olduğunu açıkça ortaya koymuştu. Askerlerin öldürmek istediği, düşmanlarından çok kendilerine ilişkin hoşnutsuzluklarıydı. Amaçları macera ve şerefti. Orta Çağ şövalyeleri, Tanrı'nın, lordlarının ve sevgili leydilerinin onayını kazanmak, değersiz olmadıklarını kendilerine ispatlamak için savaşmışlardı. Savaş sırasında para da kazanırlarsa, biraz ganimet kaldırıp yeni araziler edinirlerse ne alaydı. Ama bu sadece bir araçtı. Savaş heyecanların en tehlikesi olarak takdir topladığı sürece itibar kaynağı olmayı sürdürmüştür. Savaşa zorla sürülen gönülsüz askerlerin bile iki dünya savaşının tarifsiz cehenneminden geçmek zorunda kaldıkları halde savaş yıllarını sonradan hayatlarının en mutlu dönemi olarak hatırlamaları ender değildir. Çünkü savaşta sıradan varoluşun monotonluğu içinde boş yere arayıp durdukları şeyi bulmuşlardı. Hayatlarını tehlikeye attıklarında en sade biçimiyle hayatın kendisine ne kadar değer verdiklerini keşfetmişlerdi. Hayatın etrafında yığışan bütün o beyhude şeylerden çok daha yüksek bir değerdi bu. Bir düşmanla burun buruna geldiklerinde dostluğun ne kadar kıymetli olduğunu fark etmişlerdi. Siperlerde yaşanan tehlike anları bazen yoldaşlığı sevgiye eş bir yoğunluğa taşıyabiliyordu. Bir tür ait olma hissiydi bu. Kendileriyle aynı tehlikeleri paylaşanlara yardım etmek için bütün riskleri unutarak her şeyi yapacaklarını ve aynı şeyi onlardan bekleyebileceklerini bilmenin teselli edici duygusuydu. Silah arkadaşları olarak birbirlerine duydukları vazgeçilmez güveni boşa çıkarmama azmi, ortak başarılarla gururlanmalarını sağlıyor, bencilliği ve rütbe kıskançlıklarını ortadan kaldırıyordu. Kendilerini aşmaktan, kendilerine var olduğunu hiç düşünmedikleri nitelikler sergilemekten, olabileceklerini sandıklarından çok daha cesur, daha sadık, daha mağrur, hatta daha eşitlikçi olmaktan, hayatta kalmak dışında hiçbir kaygının onları huzursuz etmemesini sağlayacak şekilde zihinlerini yoğunlaştırmaktan başka çareleri yoktu. Bütün bunları sadece kendileri için değil, daha düne kadar birer yabancı olan ve birdenbire kardeşleri haline gelen diğerleri için de yapmak zorundaydılar. Her halükarda savaşın dehşeti hayatlarından çıktıktan sonra bazıları onu böyle hatırlıyor ve uluslarını ya da ilkelerini savunmakla hayatta daha yüce bir anlam keşfettikleri inancına sarılarak kaybettiklerini telafi etmeye çalışıyordu. Cesaretleri onları asilzadelerinkine benzer bağlarla birbirine bağlıyordu. Cepheden çok uzakta emniyetli işlerine gidip gelen ödleklere ve kaytarıcılara duydukları nefret düşmana duyduklarından daha büyüktü. İnsanlar sadece birbirleriyle anlaşamadıkları için savaşmaya devam etmiş değillerdir. Bundan daha bile önemli olan ikinci bir neden pek çoğunun savaşın canlandırıcı heyecanından hoşlanmış olmasıdır. Düşmanlara kin duymak hayatta olumlu hedefler edinmenin değişmez bir ikamesi olmuştur. Dreyfus'un düşmanlarıyla sadece adalet aşkına değil, savaşmaktan hoşlandığı için savaşan ve saldırıya uğramadıkça var olduğunu anlayamayacağını düşünen Zola, "Nefret kutsaldır," demişti. Bu yüzden onuru ve nefreti yoldaş seçmiş olduğunu sevinçle ilan ediyordu. "Yaşadığım çağın bayağılıklarına her baş kaldırışımın ardında kendimi daha genç ve daha yürekli hissettim. Bugün şu kadarcık değerim varsa kendi ayaklarım üzerinde durduğum ve nefret etmeyi bildiğim içindir."